Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Es salatu ve selamu aleyk ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyk ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyk ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Ve selametun alel müminin vel hazirine vel gaibin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çok değerli kardeşlerim, sevgilerimiz, saygılarımız, iyi duygularımız sizler içindir. Aile Mektebi'nin programının içerisinde çok önemli görmüş olduğumuz ülke halkımızın temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir proje olarak algılamış olduğum bu konuya kaldığım yerden devam ediyorum. Geçtiğimiz dersimiz, bildiğiniz gibi yeni dinlemeye katılan kardeşim için söylüyorum. Bir fedakarlığı, vefakarlığı, aile hayatında sadakati ve sadakayı dile getirmiş olduk. Aile hayatındaki yapmış olduğumuz vazifeleri, görevleri hangi boyutta olursa olsun meşru olmak şartıyla bir sunum olarak önceki Allah'a gidiyor daha doğrusu, daha sonra karıya kocaya geliyor dedik. Bundan hareketle dedik ki, bir fakire yolda giderken, dilenen bir dilenciye para verirken, her ne kadar parayı onun avucuna koyuyorsan bile, önce sen parayı sanki Allah'a takdim etmiş gibi bir psikolojik manevi havaya gir, o moda, o frekans içerisinde o infakı ver bakayım durum ne olur. Bunu aktarmış olduk. Yine geçtiğimiz derse bakıyorum, şöyle baktığım dokümanlarımın içerisinde, en önemli veda hutbesindeki Efendimizin dile getirmiş olduğu hak, kadın haklarından söz etmiş oldum. Kadınların emanet ve emanlık atmosferi içerisinde konumlarını, statülerini devreye koymaya çalıştım. Ve şimdi ise kaldığım yerden devam ediyorum. Nikahla evlenmiş, daha çiçeğe burnunda, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık neyse, evliliğinin daha ilk bölümlerini yaşayan tüm aileler başta olmak üzere tüm aileler diyorum ki, evlilikte çevre etkisi çok önemli bir konudur. Çevre. Perest kelimesi tapmak demektir. Farsçadır. Ateş, perest deseniz ateşe tapanlar dersiniz. Dünya perest, dünyaya tapanlar. Değil mi? Put perest, puta tapanlar. Çevre öyle bir tesir etme gücüne geldi ki artık ne oldu günümüzde? Çevre perest. Adam hayatını çevresine göre ayarlamaya başladı. Ne Allah var haşa, ne peygamber var. El nedir? Çevre nedir? Bütün hazırlıklar sanki çevre için. Evlenecek, çevre tesiri. Nişan yapacak, çevre tesiri. Takı alacak, çevre tesiri. Allah Allah diyorum. Bu etki o kadar böyle boyut kazandı ki şimdi onun acı neticelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu cümlemin altını çizerek sizlere takdim edeceğim. Allah için iyi dinleyin. Etki yetkisinde olan kardeşlerim iyi dinlesinler. Çevrenin ve akrabaların etkileri altında kalarak hareket eden eşler bu evliliklerini uzun müddet yürütemezler. Kalıbımı basıyorum, bak kalıbımı. Ne güzellerdi bir zamanlar bir annenin kızına nasihatler diye kitaplar okurduk. Bir anne vermiş olduğu kızının mutlu olmasını ister mi? Kim istemez ki? Onun o yürekleri, o zengin kalbi, o zengin yüreği ister mi kızının boşanmasını? İster mi gözünün yaşarmasını? İster mi ana evine tekrar dönmesini? İstemez değil mi? Ama şimdi istiyor adeta. Ama farkında değil. kızına gidebilirsin. Kızın sana gelebilir. Nasihat edersin güzelce. Sen kızın yanına gidiyorsun. Nasihat eden annenin yerini başka bir anne buldu şimdi. Ne yiyorsun? Nasıl yiyorsun? Kaçta yatarsın? Kaçta kalkarsın? Kocan eve erken mi gelir? Geç mi gelir? Bir yargıç gibi, bir savcı gibi kızını sorgu yağmurunda tutmaya çalışıyor. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor bunlar? Onlarla alakalı yetki nikahla Allah kocaya verdi. Sana ne oluyor peki? Niye burnunu sokuyorsun? Kızını verdin bırak. Bu mevzularla bırak. Yok efendim. Mümkün değil. Yemesine karışacak, yatmasına karışacak, kaynanası soracak, kayıntası soracak, nasıl davranıyorlar, iyi davranıyorlar. Bunlar ya nedir? Böyle bir atmosfere giren yeryüzüne bana bir mutlu aile göster. Gösterebilir misin? Yok. Hep kopuk aile. Dayaklı aile, şu aile, bu aile. Git kızına güzelce, ver nasihatını. Dedi ki kızın, anne işte kocam biraz... Sakın. Sakın. Kocanla alakalı, evinle alakalı bu ve benzeri mevzularda sakın bana bir şey getirme yavrum. Ben buraya laf dinlemek ve babanı da laf götürmek için gelmedim. Seni ziyaretine geldim, nasihatımı yaptım. Kocana iyi bir hanım yap yavrum, hadi Allah'a ısmarladık yavrum. İşte ben böyle annenin ayağının altını öperim. Böyle annenin ayağı öpülür daha doğrusu. Ben aynı duyarlılığı kaynanalardan da beklerim. Kaynanalar lütfen oğlu ile gelinlerinin arasına girmesin. Girsin barış elçisi olarak girsin. Girsin nasihat olarak girsin. Ve öyle bir idealindeki bir kaynana kaim anne var ki. Yani gelinini şöyle karşısına aldığı zaman. Gel yavrum beraber seni bir kahve içelim. Ben sana bazı nasihatlarda bulunacağım, tavsiyede bulunacağım diyen, böyle babacan derler ya böyle. Ve bir kaynanaya sorsam ki sen gelinini günde kaç defa öpersin? Aa, der böyle bir. Gelin öpülür mü? Ama o senin defalarca elini öptü. Kaç defa nişanlılık döneminde gittiğinde senin elini hürmetle öpmedin. Teli doğaklı gelen gelinin sen bir vitamin gibi sabah kalkarken bir enerji vermek için hiç gelin insan yanağını öpmez mi kaynana olarak? Bir öp yavrum. Birdi iki oğlunuz. Senin oğlumdan bir farkın yok. Ben seni bu kadar seviyorum. Sana büyük bir değer veriyorum. İşte o yanağına koymuş olduğun kaynananın bir öpücüğü o gelin için var ya enerji oluyor. Gelin, evine bağlı gelin. Gelin, kaynanasına saygılı olan gelin. Gelin, kaynanasını kendi öz annesinin yerine gelen bir gelin. Sen oluşturuyorsun. Kaynana, gelininin kaderini iyi yazdır Allah'a. Yarın seni moruk kelimesiyle algılamamaz açısından. Sana karşı... Ya kocam ya babam diyecek bir gelin karşında görmek istemiyorsan kaderini, gelin kaderini iyi ortaya koymak lazım. Bunlar basit konular değil. Bunlar çok önemli ama farkında varmadığımız konulardır. Bir anne ciğerparesi evladının mutluluğunu istemez mi? Ama anne farkında olmayarak evlat ve gelininin evlilik hayatına saatli bombayı kuruyor. Bakıyorsun kurduğu saatli bomba bir de bakıyorsun 5 sene sonra patlayıvermiş. 3 sene sonra patlayıvermiş. Patlıyor. Türkiye'de boşanma zamanı 4 güne kadar indi. 4 güne indi, 4 güne. Anlıyor musun? 4 güne indi. Pazar günü evlendiler, perşembe günü boşandılar. Ben buna şahidim çünkü. 4 günlük evlilik oldu. Lütfen bu etkinizi yetki olarak, kaynana yetkisi olarak, baba yetkisi olarak, ana yetkisi olarak bir mürşit, mürşide, bir irşatçı, bir nasihatçı, bir Allah rızası için bize emanet edilmiş olan bir yavrum. Sen bana emanetsin. Namusun emanet, kişiliğin emanet, her şeyin emanet. Bütün bu duygular örselenmiş şu anda sanki. Bitmiş, tükenmiş. Hocam diyeceksiniz, bu ifadeleriniz, örnekleriniz hep böyle negatif, olumsuz oldu. Yani hep böyle mi? Yok canım. Çünkü dedim ya, ben 10 yıldır Türkiye'de bu aile mektebine katıldım aktif olarak. 28 vilayeti dolaştım. Neler duymadım, neler görmedim ki. Yandım. Dilim yanmış benim, daha doğrusu. Yoğurdu üfleyerek içiyorum adeta. Yani eli öpülesi kaynanalar da var. Mübarek hanımlar da var. Çok azınlıkta. Devede kulak. Eğer bir sohbete katılmışsa, bir eğitime katılmışsa bir kaynana kardeşimiz, oradan aldığı bilgiyle, vesairelerle gelinine bir anne gibi, büyük gibi tavır alıyor. Güzelleştiriyor. Evini güzelleştiriyor. Bakıyor ki oğlunun da yüzü gülüyor, gelinin yüzü gülüyor. Geliyor. Kaynana gelin arasındaki kavga akşamleyin duyulunca yüzü asık bir evin erkeğe çıkıyor. Çıkışın içerisinde. Eğer gelin olsaydım, eğer kaynana olsaydım, işte bu kelimelerin cevabında birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer gelin olsaydım, evlatlık sorumluluğumu mutlaka gittiğim eve taşırdım. Bekar kızlarımız ve evlenmiş olan kardeşlerim ve hayatta kaynanası olan tüm gelin kardeşlerim, Allah için sözüme bir daha kulak verin. Evlatlık sorumluluğunuzu olduğu gibi kocanızın evine taşıyın. Kocana karşı hanım, kaynanana karşı evlat olma özelliğini kaybetme lütfen. Ama öyle bir noktaya kadar geldi ki şu günde, kızınıza bir dünür geldiği zaman müstakbel damadın annesinin varlığı hesaba katılıyor. Ayrı mı kalacak? Beraber mi kalacak? Eğer deseler ki efendim oğlanın anası ölmüş. Oh diyor şimdi. Memnun oluyor diyor. Ne de güzel. Niye bu hale geldi? Niye bu hale gelsin? Kızım, sen bugün 18 yaşındasın. Bir gün sen de kaynana olacaksın. 50 yaşındaki, 40 yaşındaki kaynanalığın kaderini sen şimdiden yazabilirsin. Evlendiğin zaman kaynanana nasıl gelinlik yaparsan, sen de oğlunu evlendirdiğin zaman almış olduğun gelinin sana aynısını yapacaktır. Ben dakika dukka. Değişmez bir kuraldır bu. Kema takunuttat, yaptığınızı bulursun. Ektiğinizi biçersin demişlerdir. Eğer kaynana olsaydım, ben de annelik sorumluluğumu kaybetmezdim gelinime karşı. Bu gelinime ben annelik yapacağım derdim. Öyleyse bu çevrenin, dar çevreden geniş çevreye varıncaya kadar, bu çevrenin tesirinden kurtulmanın çaresi, el nedir sözünü bırakıp Allah nedir sözüyle buluşmaktır. Bu da neyle mümkün? Murakabe ile mümkündür. Aile mektebine katılan tüm kardeşlerime ve bizi şu anda televizyon başında izleyen tüm kardeşlerime söylüyorum ki, çevrenin tesirinden kurtarmak istiyorsak kendimizi, el nedir, falan nedir, fişmekan nedir gibi ifadelerde tesir altına kalmak istemiyorsak, bu hastalığı önleyecek ve şifaya kavuşturacak etken ilacın adına murakabe denir. Murakabe ne? Günün belli saatinde tenha bir yerde 3-5 dakika baş gözünü kapatarak kendinin kişiliğini, karakter yapını Cenab-ı Allah'a sunmandır. Allah'ın seni gördüğünü, seni işittiğini, seni duyduğunu hesaba katarak 5 dakikalık bir sessiz zaman dilimini kullanman bu çevre tesirinden seni otomatikman uzaklaştırır. Batının meditasyon dediği bu sessiz zaman diliminde çok oluşumlar oluşmuştur. Salih kullar, Allah dostları, seher aşıkları, özel evrat ve virdi olanlar, tesbihatı olan tüm kardeşlerimin gece hayatındaki yapmış olduğu 5 dakikalık bir sessiz zaman dilimini kullanmak için verdikleri bir gönül faaliyetinin murakabesi, yaşamış olduğu günlük ve gündüz hayatına tesir etmektedir. Çünkü Allah'ın kendisini sürekli izlediğini, dinlediğini, işittiğini duyuyor ama bu bir bilgidir. Bu bilginin uygulamaya geçmesi için bunun inanç olması lazım. Allah beni görüyor ya, önemli değil. Allah beni işitiyor dediğin zaman hayatın değişir birdenbire. Ama insan ne zaman günah işler? Günah işlerken Allah unutmuştur o anda. Olayın farkında değildir. Murakabe. Murakabe. Yani siz bakıyorsunuz, yolda giderken bile bir şoförlük yaparken radar vardır, levhasına bakıyorsunuz, kilometreyi hemen aşağı çekiyorsunuz. Radar beni izliyor. Ceza ver. Allah seni sürekli izliyor. Mirsat diyor Allah-u Teala. Allah sürekli izliyor. Sürekli. Bir trafik polisinden, bir trafik işaretinden çekinerek arabamızı onun istemiş olduğu formata getiriyoruz da Allah'ın istemiş olduğu kulluğumuza niçin ilahi bağlantılıyla kurulmuş olan bir kulluk formatını geçiremiyoruz? Murakabe noksanlığı var bizde. Murakabe noksanlığı bizde bir hastalık getirdi. El nedir? Çevre nedir? Üst kattaki nedir? Falan nedir? Fiş mekan nedir? Diyerek hep Allah nedir'i unuttuk. İşte evlilik hayatımızda da maalesef bu el nedir düşüncesi sıkıntıya kapı açtı. Ekrana baktı, reklama baktı, buzdolabını değiştirdi, öbürü ben de isterim, komşuda gördüm dedi. Hadi bakalım. Ya komşu ayrı, sen ayrısın kardeşim. Hani sen mutlu olmak için evlenmiştin? Evlenmiş olduğun beyinle kol kola cennete girmek için mücadele yapıyordun. Hani sen kocanı üzmeyecektin? Kocana yapmış olduğun tüm sunumlar öncelikle Allah'a gider, sonra kocaya döner diyordun. Ne oldu bir buzdolabının markası yüzünden, bir çamaşır makinesinin cinsi yüzünden kavga ediyorsun kocanla? Nerede sende Hatice'lik özellik yok mu? Hatice anamızın Peygamber Efendimiz olan o Mekke dönemindeki oluşum göstergelerinde Efendimiz ölünceye kadar ağzından düşürdü mü Hatice Validemiz? Ama üç noktasına sürekli önem verdi değil mi? Her bir kadın evlenmiş olduğu kocaya lütfen bu üç özelliği tattırsın. Allah Hatice'den razı olsun. İnsanlar beni yalnız bıraktı. O benim yanımdan ayrılmadı. İnsanlar mallarla bana ambargo koydu. Hatice mallarını seferber etti. İnsanlar beni terk etti. Hatice yanından ayrılmadı. Yani bu özellikler değişen dünya şartları içerisinde, yaşamış olduğunuz ülke şartlarında da sık sık gündeme gelir. Haber açtınız, dinliyorsunuz. İrtica hortladı. İrtica hareketleri. Allah Allah. Hemen beyefendi diyor. Hatun, senin kıyafetinle sana gerici diyebilirler. Senin kıyafetin bu ülke kalkınmasını engel olarak görebilir ama ben seni bir Hazreti Hatice'ye aday veya onun konumunda hislenecek bir kimse olarak görüyorum. Ben senden memnunum hatun diyebiliyorum. Veyahut da bir küresel kriz geldi. Bir koca, bir hanımefendi. Efendi canın sağ olsun. Veren de o, alan da. Bu altınların ne kıymeti var ki? Al. Yüzüme kadar hepsi senin olsun. Sen bir daha alırsın. Velev almazsa ne çıkar ki? Ya şu onurlu tavrı belki çok hanım yapmıştır. Melekler şahit olmuştur. Allah-u Teala'nın gazze hasenine gitmiştir bunlar. Ben senin yanındayım. malım, her şey. Ben sana teslim etmediğim hayatım ne var ki, söyler misin bana şu anda? Ne var? Her şeyim Allah için senin olsun. Bu ne ki? Altın ne ki? Mücevherat ne ki? Ben sana insanlığımı vermişim. Böyle bir kadın. Bu ifadeleri, bu hayat tarzını canlı canlı gören evin kızı. 8 yaşında, 15 yaşında. Al sana ruhlara işleyen bir eğitim atmosferi. İşte sana bir iklim şartları. İşte cennet köşesi. İşte Allah'ın rahmetiyle bakmış olduğu bir ev. Bir ev. Bu bakımdan evlerimize çevrenin tesiriyle değil, kendi özgür, objektif, tarafsız, soğukkanlılık, mevcut olan imkanlarımız kriterleriyle baktığımız zaman çok onurlu, çok kaliteli bir aile olduğumuzu ispatlamış ve kanıtlamış oluruz. Evlerdeki menfi etkiden kurtulmanın birinci şıkkı neydi? Murakabe. İkinci şıkkı ise evlerimizde yöneten ile yönetilen belli olursa problemler çıkmaz. Evlerde yöneten ile yönetilen belli olduğu zaman problem çıkmıyor. Problem çıkıyorsa o evde yöneten ile yönetilen birbirine karışmıştır. Şimdi bunu devlet bazında alsanız aynı. Yöneten ile yönetilenler arasında bir netlik kazanılmazsa kargaşa çıkar, öyle değil mi? Yöneten yönettiğini bilecek, yönetilen de yönetilmiş olduğunu bilecektir. Siz yönetmiş olduğunuz insanlardan yönetenlerin isteklerini yerine getirmezseniz ne oluyorsunuz? İtaatsızlık oluyor. İtaatsızlık yaptığınız zaman da suç işlemiş oluyorsunuz. Suç işleyince de yasalara göre cezalandırılıyorsunuz. Öyle değil mi? Cenab-ı Allah da seni ne yapmış? Er-ricâl kavvâmûn ale'n-nisâ. Erkekler kadınların üzerine kavvamdır. Biraz sonra gelecek. Allah atamış, tayin etmiş. Nihayet yöneten merci belli oldu. Bunu kim belli etti? Allah belli. Tayin etti Cenab-ı Allah. Geriye ne kaldı? Yönetilen. O da kim? Evlenmiş olduğu hanım. Ha, yönetilenin artık yapmış olduğu olumsuz her şey yönetene karşı vermiş olduğu bir isyandır. İtaatsızlıktır. Peki koca ne yapacaktı yönetmek için de? Keyfime göre, ben bana göre, şahsıma göre demiyordu. Allah ne derse o, peygamber ne derse o, benim evimde Allah ve peygamberin dediği olur diyen bir erkeğin yöneten bir insan olarak yönetilen tarafından uyum sağlamayan bir tavır olduğu zaman kargaşa büyür. Öyleyse tekrar tekrar şu konuya bir daha dönmek istiyorum. Tayini Allah tarafından yapılmış olan erkeklere itaat aslında Allah'a itaattır. Çünkü Allah itaat edin diyor. Bu tamir, bu talimat Allah'tan gelmiş. Mahalle muhtarının, efendim söyleyeyim, emniyet müdürü, savcının kararı söylemiyor ki bunu. Allah diyor. Allah'ın buyruklarına tabi olmak Allah'a itaattır. Ve bunun sembolik görüntüsü de kocadır demiştim ben. Öyleyse yöneten ve yönetilen. Burada elbette ki bir konu vardır ki yöneten statüsünde sorumlu olan kardeşlerimiz, beyler, koca makamında olan kardeşlerim de yönetmenin usulünü, yönetimin adabını çok iyi bilmesi lazım. Çok iyi. İleride gelecek bu. Bir evin içerisine bir dersimde de koyacağım. Hanımefendi tahsilli bir özelliğe haiz, evlenmiş oldu, erkek de kültürlü. Bunu nasıl bir arada tutacağız? Evlenmişler. Kızımız Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu, oğlumuz falan marketi çalıştıran lise mezunu bir genç. Arada bir fark var değil mi? Farkı nasıl kapatabiliriz? Bunun formülü var. Ama bilmiyoruz. Çevre tesiri var ya işte. Şimdiki dünürcüye giden kardeşlerimizle kız adaylarımıza ilk sorduğu şey, tahsili nedir diyorlar. Hemen. Tahsili ne? Bunu bilen, bunu yaygın hale getirmiş onun atmosfer içerisinde kızımızla sürekli ben de okuyacağım, gün de okuyacağım diyor. Sırf eğillik mekanizmasında sıkıntı yaşmak için okumak isteyenler oluyor böyle. Olay birbirine karışıyor bundan sonra. Birbirine karışıyor. Öbürlerine diyor, anne diyor, ama aman okusun, aman okusun diyor. Çünkü boşandığı zaman mağdur olmaz. Görüyor musun? Okuma çağında bulan kızının daha boşanmasını düşünüyor. Niye? Kötü örnekler gördü. Boşanmış olan bir dul kadına baktı ki mahalle muhtarına muhtaç, vakıf ona muhtaç, sosyal yardıma muhtaç. Hiç kimse ilgilenmiyor. Ama İslam'ın yaptırım gücünü, infakını ortaya koyduğunuz zaman en güzel bir statüde dul bir kadının statüsü, yani hadislerde bile, yani mutsuzluğu psikolojik ben ele almış ama yani eşiği altın olan bir dul kadın ibaresi bile geçer. Çünkü ona bakan, değer veren bir toplum vardı. Karışıyor her şey böyle. Yani bu evde Allah'ın dediği olur. İnancı sarsıldığı, zayıfladığı zaman o evde her şey oluyor. Bu evde Allah ve Resulü'nün dediği olur. İnancı zayıflarsa başkalarının dediği oluyor arkadaşlar. Bunun altında çıkmak çok zor. Çok zor. Neticeni tekrar söylüyorum. Evlerinizde test yapın lütfen. Bizi şu anda dinleyen kardeşlerime bir nevi espri olsun. Ev ödevi veriyoruz. Hakikaten evi yöneten erkek kardeşim yönetme özelliğine sahip mi? Kültürüyle, bilgisiyle, tecrübesiyle, merhametiyle, adaletiyle, insanlığıyla, karakter yapısıyla, kişiliğiyle hakikaten o makamı dolduruyor mu? Doldurmuyorsa bu boşluk ne olacak? O zaman devreye hatunla beraber bir ortak hayatı kurabilirsiniz. Erkek evden gittiği zaman yönetimi devralmış olan hanım kardeşim bey gelinceye kadar evde otoritesini kuruyor. Ne ile? Bilgiyle, ilimle, kültürle, terbiyeyle, ahlakla, tiple. O çocuklar neşe kaynağı olmuş. Çocuklar sevinç içerisinde bulunuyor. Şimdi diyelim ki yönetimde hanım kardeşim bilgisiyle, görgüsüyle, tecrübesiyle vesaireyle seviye kazanmış. Erkekte bu özellik yok. Evi de idaresinde Allah erkeğe verdi. Ne olacak şimdi? El cevap demiş bazı müfessirler. Ev idaresinin kadına geçmesine hiçbir sakınca yok. Gaye o evin mutluluğu değil mi? Herkes mutlu olsun. İşte bunun zeminini de ancak kültür ve bilgiyle ortaya koyabilirsiniz. Yani tepeden inme bir koca kavvam olarak ele almıyor. Dikkat edin. Allah atıyor ama sen de niye cahil kaldın? Niye öğrenmedin kardeşim? Her türlü hileli hilebazlığı öğrendin de niçin kocalığı öğrenmedin? Niçin babalığı öğrenmedin? Her şeye fırsat buldun. Sigara içmene zaman buldun. Kahveye içmeye zaman buldun. Gazet okumaya zaman buldun da Allah'ın dinini öğrenmeye niye zaman bulamadın? Kolay mı zannediyorsun babalığı ve kocalığı? Bu bir günde bir ayda olacak bir şey değil. Aile mektebi bundan dolayı kuruldu. Azze ve Celle. Bir tarafta boşluğu dolduralım. Bir taraftaki mevcut olan dönen çarkı, çarkın dişini kırdırmadan, aile hayatında trafik kazaları işlenmeden biz bu programı ülke halkımıza kazandıralım diyerek ortaya çıktık. Yeri gelmişken bir başka konuya, erkeğin kavramlığı, hanımın üzerine düşen vazifeler konusunda özellik sayacağım şimdi. Yüce Allah'ın tayin ettiği bir nevi atama şekliyle görevlendirmiş olduğu erkeğe Allah-u Teala kavvam ismini vermiş. Kur'an'ında. Nisa suresinin 34. ayetinde. Bu kavvamda da beklenilen ev halkının, hanım başta olmak üzere hepsinin 3 tane beklentisi vardır. Bizim nafakamızı temin et. Bizim karnımızı doyur. Bizim başımızı sokacak güzelce bir evimiz olsun. İster mülkiyet olsun, ister kira olsun ama olsun. Giysilerim olsun. Benim doğal ihtiyaçlarımı karşılanması lazım. Bu ihtiyaçları karşılamak gücünde olduğundan dolayı Yüce Allah erkeğe ne demiş? Kavvamsın sen. Kavvam oluyor. Sonra evlenmişler aynı şeyin içerisinde. Efendi, 5 aylık evliyiz. Ama Allah sana kavvam diyor. Kavvam ne demek efendi, sen biliyorsun. Kavvam Ahmet adına, Mehmet adına, anan adına, baban adına değil, Allah adına beni yönetmen. Yönettiğinden dolayı, yöneteceğinden dolayı Allah sana kavvam demiş. Niye bana böyle yersiz şekilde kızıyorsun, kalbimi kırıyorsun? Buna hakkım var mı peki? Peki Allah böyle mi diyor? Hani sen Allah adına beni yönetecektin? Allah adına beni idare edecektin? Bundan dolayı Allah sana kavvam demişti. Nerede kaldı senin kavvamlığın? Bak ben söylüyorum şimdi. Hanımlar yerine tüm kocalara söylüyorum. Hanım belki bunu diyemiyor. İçine atıyor. Vicdani sıkıntılar içerisine girmeye çalışıyor. Öyleyse sen kavvamsan buyur evini, hanımını, 24 saatini Allah adına, Allah ölçüler içerisinde mi yapıyorsun? Yoksa bir Ahmet Mehmet olarak mı yapıyorsun? Ahmet Mehmet olarak yapıyorsan çekeceğim var ahirette. Çok zor. Haksızlık vardır. Haksızlık yapan kimseye Kur'an-ı Kerim zalim demiş. Haksıza uğrayana mazlum demiş. Ya o evde bir zalim var bir de mazlum var demektir. Koca olmuş zalim, hanım olmuş mazlum. Nerede kaldı kavram? Demezler mi sana? Bunlar önemli konulardır. Bunlar bizim aile mektebinin yani tesir gücü olan antibiyotik ilaç gibidir. Damardan vurulan inne gibidir. Vitamin ve kalorisi dengin olan yemek gibidir. Bunlarla besleneceğiz ki evlerimizdeki bu 50 yıllık, 55 yıllık hayat Allah'ın varlığını belgeleyen ayet olmaya devam etsin. Herkes o ayete bakarak yol bulsun. İmrensin, ders alsın. Ne güzel bir hayattır diyerek kendisinde aynı olarak kendi noksanlıklarını gidermiş olsun. Üçüncüsü eğitim, öğretim. Madem kavvamsın efendim, müsaade edin sen ben mahallemdeki Kur'an kursuna gitmek istiyorum veya okula gitmek istiyorum falan yerde ders veriliyormuş. Meslek edinme kursuna katılmak istiyorum ben. O senin vazifen çünkü. Beni eğitime, eğitimle, terbiyeyle bir seviye kazandırmak vazifesini neyse şimdi annem babam yaptı. Allah razı olsun. Az veya çok. Şimdi ben senin nikahına girdim. Böyle olunca sorumluluk sana aittir. Biliyorum senin çarpık bir ekonomik var. Sabahki dün akşam görün zaman da yok. Yani öne oturup da beni bir ders verecek öğretmen gibi bir tavrın da olamaz. Öyleyse müsaade et. Ben sohbetlere katılacağım. Ben eğitim faaliyetlerine katılacağım. Deyiverin diyorum ben. Bu sizin doğal hakkınızdır. Bunlarsız kavram olmaz. Bunlarsız kavramlık içi boşaltılmış tabela bir kavramlıdır. Gelin bunun için dolduralım. Doldurmak için bir, nafakada problemin olmayacak. İsrafı olmayan, gösterişi olmayan, bak gösterişi olmayan, lüksü olmayan, çevreyi kötü örneklere aşmayan ihtiyaç gidermede buyur. Başa kalkmadan, onurlu bir şekilde harçlığını da ver, giderini karşıla, faturanı öde, elbiseleri, ayakkabıları, mutfak giderleri vesaire vesaire vesaire. Allah bunu sana vecibe kılmış. Asli görevindir. Bundan dolayı Allah sana kavvam diyor. Oğlum şeyden geldi, dışarıdan geldi. Peki niye dinlemeden küt diye vurdun oğluma beni? Peki Allah böyle mi diyor? Hani sen Allah adına yönetecektin bu aileyi? Niye benim oğlumun kalbini kırdın? Yazık günahtın. Ben sana acıyorum şu anda. Sen demiyorsun bak. Vicdanını ben sana sesleniyorum. Demek istiyorsun diyemiyorsun çünkü. Senin dediğin zaman başına gelecekler belli. Kalbin kırılabilir. İlerisi zaten dayak dövektir. Dövmektir. Peki peygamberimizin zamanında niye o kadar hanımlar ziraatçılık, hayvancılık, tarımcılıkta olduğu halde onurlu bir vaziyette halifeyi susturuyor, peygambere geliyor. Ve hatta ve hatta akşam ile yatsı namazı arasında peygamber efendimizin kapısına gelmiş tam 70 tane kadın saymışlar. Kocaları tarafından dövüldüğünün peygamberimize şikayet olarak getiren 70 tane kadın. Bu kadınlardaki bu cesaret nereden geliyor? Nereden? Peygamberimizden geliyor. Peygamber kim? Bir kuvvet, bir otoritedir. Sıkı mı ki o kadından bir tanesi kocası dövsün evde? Sen kim oluyorsun ki akşam vakti evi terk edip başka yere gidersin ha? Sen nereden geliyorsun? Şimdi diyelim ki Meram'da, Konya olarak söylüyorum veya mahallenizde bir üniversite rektörüne veya bir il müftülüğüne bir hanım gitti derdini aktarmak için. Akşamleyin gittir. Gitti. Kocası bunu duydu. Sen nasıl gidebilirsin? Benden izin mi aldın? Bunlar var. Bunlar korku sinmiş. Hücremize girmiş bunlar. Genlere girmiş. Annenin geninden kızına girmiş. O da korkuyor şimdi. Ama peygamber döneminde kendi elleriyle toprağa gömülen kadına öyle bir hak geldi ki Kadın bu sefer akşamla yatsı arasında karanlık atmosferde doğru nereye gidiyor? Peygamberin yanına gidiyor. Derdini oraya döküyor. Derdini dökmek için gidiyor. Şifaya kavuşmak için gidiyor kıymetli kardeşler. Bundan dolayı da nedir? Çünkü Allah adına yönetimi üstlenmiş olan bir kocadan zarar gelmez. Haksızlık gelmez. Zulüm gelmez. Zalim, ne zalim bir koca var, ne mazlum bir hanım vardır. Öyleyse kavvam kavramını şu şekilde özetleyecek olursak, bir, evinin, ailesinin ve tüm çocuklarının tüm temel ihtiyaçlarını onurlu bir vaziyette, imkanlar dahilinde karşılayan, hanımı başta olmak üzere çoluğunu, çocuğunu, kim varsa Allah adına, Allah ölçülerine, Allah yasalarına, peygamber buyruklarına, sünnet-i şerifiye, fıkhi ölçülere riayet ederek yöneten, idare eden ve oğlundan, kızından, hanımından dini cehalete kurban gitmemesi için elinden gelen imkanları seferber edercesine ne hanımını, ne oğlunu, ne de kızını dini cehalete kurban ederek Allah'ın huzuruna çıkartmasını istemeyen ve eğitmek durumunda varlığını hissettiren, işte bunlara kavvam koca denir. Bu kocalara da hayat feda olsun, değil mi efendim? Hakikaten de var mı? Tabii çok canım. Çok, hem de arzda değil. Sizin varlığınız bile buna bedeldir şu anda inşallah. Sizin şu anda bu programa katılmak için ta uzak yerden buraya kadar gelmenizin kökeninde o kocalarınızın, babalarınızın fedakarlığı yatmıyor mu? Size tanımış olan özgürlüğün bir bölümü yatmıyor mu? Ben böyle algılıyorum, böyle yapıyorum. Geriye kalan salihat geldi ama bunu da özel hazırlamış oldum. 6 maddede inşallah önümüzdeki derste bunu takdim edeceğim sizlere. 6 maddelik salihatını, portresini, fotoğrafını ev kimliği atmosferi içerisinde çizmeye çalışacağım. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'e çok ayetler okurdum da insan tabii okuyor, anlıyor, iman da diyoruz. Fakat bazen içine giremiyor ayetin. Bu, dedim, bu aile hayatı nasıl olur? Allah'ın varlığını ispatlayan bir belge olur, bir ayet olur. Yavaş yavaş çözmeye başladım ben artık. Bu nasıl bir olay ki tüm devletlerin, ulusların, tüm hayatın çekirdeği olan aile yüzüne Cenab-ı Allah bu kadar durmuş. 114 suresinin 70 suresine yer vermiş. Bir ticari hayattaki 153 tane ayet var ama bakıyorsunuz Müslümanın aile hayatına 241 tane Cenab-ı Allah ayet göndermiş. Bu çekirdek öyle bir ağaç geliştirsin ki bir çınar ağacı gibi, o baktığın zaman hep sanki gördüğün zaman Allah'ı hatırladığın gibi aile hayatına baktığın zaman Allah'ı hatırlıyorsun. Allah Allah. Anneliği, babalığı, kocalığı, itaati, hizmeti, zevki, her şeyi mükemmel. Organının her biri bir vizyon. Vücudunun her bir organı ibret alınacak bir vizyon gibi olmuş. Herkes imreniyor. Konuşması güzel, bakışı güzel, yürümesi güzel. İmreniyorsunuz böyle. Böyle bir hayata ve dönen çarka, karı koca hayatını Allah ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerinden bir ayettir diye başlıyor. Ama bunu ancak aklını kullananlar fark eder diyor Allah-u Teala. Düşünenler fark eder. Düşünmeyen bunu fark etmez. Düşünmeyen insanın yanında bir hizmetçidir işte. Mutfakta yemek yapan bir varlıktır. Çalışan bir işçidir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Önümüzdeki dersimizde saliha bir kadının açılımını sizlere takdim etmek için tekrar huzurlarınıza çıkmış oluyorum. Bu duygularla sevgilerimi, selamlarımı sunuyor. Sizlere mutluluklar, huzurlu geceler ve gündüzler diliyorum. Allah'ın selam, bereketleri, rahmeti üzerinizden eksik olmasın değerli kardeşlerim.